Dünyası, yerel yönetimler, magazin, aktualite, stüdyo konukları, canlı yayınlar, Radyo Beşiktaş'ta.
Gazete, radyo, TV, Beşiktaş.com.tr.
Evet, sevgili dinleyiciler, şu anda ben Neşe Berber yayındayız. Biraz gecikmeli de olsa başladık. Evet, konuğum, ilk konuğum CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem. Eren, hoş geldin diyorum.
Hoş bulduk.
Hemen bir özellikle dinleyen Beşiktaş, İstanbul ve Türkiye'de herkese sevgi ve selam göndererek başlayalım isterim.
Evet.
Sen ne diyorsun?
Öncelikle bizi dinleyen bütün arkadaşlar selam ve sevgiyle ve içimdeki büyük Beşiktaş aşkıyla sarmaş dolaş edercesine kucaklıyorum.
Süper, aynen öyle. Ben de öyle.
Aynı şimdi, duygularla, evet.
Beşiktaş'ın da dün maçı vardı, hani böyle taze. Üzerinden biz de bugün programda tabii ki tebrik edelim. Bir berabere kaldı.
Tebrik ediyoruz.
Değil mi?
Ama yani şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Hani kartal olsun, çamurdan olsun.
Wow. Öyle
5 tane atıp 6 tane atıp işte kupa bile alsa diğer takımlar, Beşiktaş'ın beraberliği dahi çok daha üstün ve evladır bence. Yani buradan bakıyorum mevzuya. Hani siyaseten de konuya böyle bakıyorum. Bunu da bilinmesini isterim.
Tabii Eren Erdem varsa siyaset konuşmadan sporun içinden bile siyaset geçiriyoruz değil mi?
Yani yapacak bir şey yok. Evet.
Artık biraz ruhuma işedi diyorsun yani.
Tabii, ne yapalım?
Bugün valla başka bir Eren Erdem görmek istiyorum. Ben en azından kendi adıma.
Bağlama çalabilirim istiyorsan.
Valla inan.
Yok, o kadar.
Ya en azından dinleyiciler, bizi izleyen şu anda yani, görüntümüz
flüt,
de var.
Yan flüt falan varsa.
Başka ne yapabiliyorsun?
Var, piyano çalabilirim.
Vallahi. Ciddi mi?
Evet.
Süper.
Başarılıyım.
Bak,
piyano konusunda.
Bu yönlerini kimse bilmiyor Eren ya. Seni hep böyle agresif, sinirli bir adam zannediyorlar. Bak.
Sormuyorlar ki yani.
Evet, ben soracağım.
Hep
işte
başka
o
şeyler
yüzden
soruyorlar bana.
Değil mi?
Ya bu Davutoğlu'ndan nedir çektiğimiz falan diyorlar. Ben de agresif, gergin bir cevap vermek zorunda kalıyorum. Çünkü o isimleri duyunca geriliyorum. Bana piyanodan bahsetseler,
benim gibi,
sanattan bahsetseler, kültürden bahsetseler, uygarlık tarihinden bahsetseler, farklı şeyler
söylerim. Aşktan bahsetsek?
Birçok farklı cevap verebilirim yani.
Hepsi evet, olabilir yani değil mi?
Evet.
Evet, güzel. O zaman çok keyifli bir sohbet olacak. Bilinmeyen bir Eren Erdem'i tanıtmak istiyorum ben herkese. Seni tanıyan, seven, dinleyen, evet, izleyen, takip eden sosyal medyadan. Bu arada Twitter üzerinden de soru sorabilirsiniz. Eren Erdem Net ve Neşe BRB'den. Beşiktaş.com.tr'den bize ulaşabilirsiniz. Ne kadar cevap veririz emin değilim. Ama vermeye çalışırız en azından toplu olarak, değil mi?
Elimizden geleni yaparız.
Yaparız. Zaten Twitter şu anda yıkılıyor. Onu da bir söyleyeyim bu arada.
Evet.
Hani hiç böyle bir konuğum olmamıştı. Bu kadar çok laf söyleyen olmamıştı bana. Senin herhalde özelliğin olsa gerek.
Ya beni çok sever insanlar. Evet. Hatta bazen sevgilerinden gazetelerde acayip şeyler yazarlar. Hepsi sevgiden. Benim bu ülkede en çok seven insanın Cumhurbaşkanı olduğunu da biliyorum. O özel bir sevgi. O sevgi sürekli birbirimize yakınlaştırıyor bizi.
Bak, oradan bahsederken yüzünün şekli değişiyor. Daha bir yumuşak oluyorsun. Daha böyle hoşgörülü.
Bir huzur ve sükunet çekiyor yüzüme değil mi?
Evet,
tabii.
Evet.
Yani tabii. Bu bağları kimse şey yapamaz. Anlamak çok zor. Yani ben de kendimi anlayamıyorum bazen. Cumhurbaşkanımıza olan büyük kalbi bağım çok farklıdır yani. Bunu söylemek gerekiyor.
Eren, ben seni gazeteciydin.
Evet.
Tanıyorum.
İlginç ifadeleri görüyorum şu an burada.
Evet, Didem de bize bakıyor, ne oluyor diyor. Böyle bir program herhalde.
Neyse, anlıyorlar benim o bağdan neyi kastettiğimi de, o açıdan hani problem olmuyor. Evet.
Evet. Ben seni tanıdığımda sen gazeteciydin, şimdi milletvekilisin.
Evet.
Sonra hatırladım, bir fotoğrafımız vardı, hatta sen, ben, bir de Barış var yanımızda, böyle bir üçlü bir fotoğrafımız.
Evet,
baktım
Halk TV'de. Evet.
Ne kadar eski, sanki çok uzun yıllar geçmiş gibi geldi bana. Fotoğrafa baktım, dedim yok bunu paylaşmayacağım dedim.
Bizim için zaman çok aslında farklı bir ölçü birimi. Bir gün bazen bir yıl gibi oluyor. Yani yaşadığımız olaylar, gündelik hayatın yaratmış olduğu o kaotik ruh hali hakikaten şöyle bir yıl öncesini sanki 10 yıl önceymiş gibi algılamamızı sağlıyor. Evet, biz o gün tanıştığımızda ben hem gazeteciydim hem de yazardım yani. Kitaplarım
evet,
da vardı.
Evet, yazıyordun, doğru.
Çok farklı konularda din felsefesi üzerine çalışmalar yayınlıyordum. Milletvekili olmak o gün aklında var mıydı diye sorarsan.
Hakikaten var mıydı o günlerde?
Aklımın bir ucunda Türkiye siyasetin içinde olmak vardı. Hı-hı.
Bu arada çay içer misin?
Olabilir.
İçelim
olabilir.
Mi arada?
Evet, olabilir.
Tamam. Evet, aklının ucunda vardı
böyle bir şeyler. Türkiye siyasetinin içinde bir pozisyon almak ve müdahil olmak vardı. Hı hı. Ama biraz tabiri caizse Cumhuriyet Halk Partisi'nin o demokratik atağı diyelim, ön seçim. Hı hı. Karar beni biraz olumlu etkiledi. Çünkü ön seçim benim açımda önemliydi. Hı hı. Kendimi topluma onaylatmış olacaktım eğer kazansaydım. Kazanmış olmanın da yarattığı pozitif bir algı olacaktı. İki seçime birden girmiş olacaktım. Hem parti tabanı oy vermiş olacaktı, hem ekseriyette Türkiye halkının onayına sunmuş olacaktık kendimizi. Bunu çok demokratik buldum. İleri bir adım olarak buldum. Bu bağlamda benim için iyi bir stratejik adım oldu. Yani ön seçime girmek netice olarak güzel oldu. Sonuçlarımda tabii size soracağız. Yani vatandaşa soracağız. Evet. Eren Erdem'in şu ana kadar gösterdiği çalışma performansından memnun musunuz? Değillerse eğer eleştirilerini dikkate almak, gereğini yapmaya ben hazırım. Hı hı. Ama eğer memnunlarsa üstüne katarak mücadelemi derinleştirmeye de hazırım. Bu bağlamda amansız bir şekilde bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorum.
Yani ben bir gazeteci olarak en azından dışından tabii herkesi takip ediyorum. Sadece CHP milletvekillerini etmiyorum takip. AK Parti'ninkileri de takip ediyorum. MHP'yi de, HDP'yi de, bütün partilerin milletvekillerini takip ediyorum.
Nasıl dayanıyorsun?
Nasıl?
Yani aynen. Ben şahsen AK Partilileri takip edemiyorum. Yani Prozac kullanıyordum bir dönem ben. Şaka. Takip etmek için. Sakinleştirici. Bir şey kullanmıyorsun değil mi? Sakinleştirici.
Yok gayet. Ben gayet sakinim.
Sakinsin.
Aynen. Yani güzel. Gazeteci gibi davranıyorum ben. Yani sadece haberi olduğu gibi sunmaya çalışıyorum.
Sunmaya çalışıyorsun.
Aynen evet, öyle. Ya. Halk isteyen istediğini alabilir içinden. Benim güzel. Görevim onu olduğu gibi. Yani şu anda senin...
Tabii Allah sabır versin diyoruz. Yani zor.
Teşekkürler.
Zor.
Evet, işimiz zor gerçekten birazcık. Medyanın son günlerde yaşadığı olaylar tabii. Dur oralara girmeyelim. Yani biraz evet. Daha başka konulara girelim. Spordan bahsedelim birazcık. Eren'i birazcık tanısak mı? Hani böyle senin bilinmeyen taraflarını
evet,
özellikle.
Ben...
Sen böyle dışarıdan hani birazcık şey görünüyorsun ama.
Gergin bir adam.
Gergin bir adam. Evet. Böyle işte sakal
ama gerçekten
falan.
Gergin.
Gergin misin?
Gerçekten gergin.
Gerçekten.
Yo, gergin bir adamım. Yani kendi yaşantısından da, yaşantısı içinde de
sinirli mesela biri misin bir kere onu?
Sinirli biriyim. Ha. Bunu söyleyeyim.
En çok neye sinirleniyorsun? Sinirli biriyim. Mesela ne seni çok sinirlendiriyor?
Haksızlık diye tanımlayabileceğimiz her şey. Yani ama şöyle bir özelliğim de vardır. Öz eleştiri verme noktasında da özel çaba sarf eden biriyimdir. Yani yaptığım hatalarda da geri adım atmaya çalışırım. Hatalarımı telafi etmeye çalışırım. Hı hı. Ama evet bazen çok ilginç espriler yapmaya hı hı. çalışan, yaptığı espriler kısmen güldüren, kısmen güldürmeyen bir Eren Erdem de görebilirsin. Ama ekseriyetle maalesef biraz daha asabi bir genel motifim var. Bunun da temel kaynaklarından biri belki de meşgul olmuş olduğum alan.
Çünkü... Ya ben mesela sözünü kesmiş gibi olmayayım ama bu arada bu yaptığımız röportaj niyetindeki bir program bu aynı zamanda gazetelere de çıkacak, bilgin olsun şimdiden söyleyeyim.
O zaman baştan uyarsaydın da farklı konuşsaydık diyecektim şimdi de neyse önemli değil yani.
Aynen öyle.
Yok, tabii.
Şöyle ben seni ilk tanıdığımda mesela gerçekten sana böyle uzaktan baktım.
Gıcık olmuştum diyorsun.
Gıcık. Evet, çok gıcık olmuştum sana herhalde. Evet. Vallahi dedim ki ne kadar asabi biri ya da yani böyle ulaşılması, iletişim kurulması zor gibi görünen bir adamsın. Yani niye öyle bilmiyorum. Halbuki öyle değilmiş.
İletişim bozukluğu mu yani şimdi tabii iletişim kurulması kolay biriyim aslında. Öyle görünüyorum zannediyorum ki. Yani oluşan algı o yönde.
Ama mesela AK Partililerle hiç iletişim kuramıyorsun.
Yo, ben aslında herkesle iletişim açığım. Ama iletişim kurmanın da belli kuralları var. Yani karşısındaki adamın da iletişime açık olması lazım. Karşısındaki insanın, adam, erkek, kadın, çok cinsiyetçi bir kavram oldu adam. Hı hı. Ağzımızın kirli alışkanlıklarından biri.
Değil mi? Evet.
Kötü bir alışkanlık. İnsan diyelim. Hemen öz eleştirimizi yapalım. İletişim, evet, yani biraz böyle gudubet, kasvetli bir imajımızın olduğu söyleniyor. Ama bunun nedenleri biraz, nasıl söyleyeyim, yetişme tarzı diyelim. Hı. Yani ben çok küçük yaşlardan itibaren
nerede yetiştin?
Çok real bir hayat gerçekliği içinde büyüdüm. Yani
İstanbul'da
büyüdüm. Mesela benim babam hala sağdır, hayattadır.
Allah
annem,
uzun ömürler versin.
Allah uzun ömür versin. Çok varlıklı bir iş adamıyken, hı hı, ciddi bir düşüş yaşamıştı. Benim henüz ortaokula gittiğim dönemde. Hani insanın kendini bilme evresidir ya, orta, hı hı, bir falan, ortaokul birinci sınıf.
Aynen.
İlkokul son. O evreden itibaren ben bayağı çalışmak, hı hı, daha yoksulluk içerisinde.
Zorunluluklar oldu yani, tabii, değil mi?
Ve
destek olmak adına.
Ve çok çetrefilli bir hayattı yani. Çok, çünkü düşüş olarak ciddi bir düşüş yaşamıştı babam ve bunun yarattığı bir takım sorunlar da hayatımızın içerisinde yer alıyordu. Bu insana o mahsus bir şey. Yani iş yapar batarsınız. Dolayısıyla biz, aynen, de hani bunun bana kattığı çok şey oldu.
Mutlaka.
Hayatımın bir döneminde,
bak, milletvekili olmuşsun.
Evet. Bir dönem hayatımın bir döneminde turist rehberliği yaptım. İnsan ilişkileri açısından en fazla sosyalleşmemi sağlayan işlerden biri oydu. Sultanahmet'te turist rehberliği yaptım.
Çok enteresan.
Evet, Sultanahmet'te çalıştım orada. İşte
bu halıcılar, el halıcı, falan
halıcı, tabii. Kapalı çarşıda, halıcılarda falan.
Çok güzel, çok keyiflidir yani.
Çok
oralar.
İyi, çok eğlencelidir yani.
Değil
kesinlikle.
Mi?
İnsani ilişkilerinizin gelişmesini sağlar.
O zaman sen böyle biraz fırlama falan olman lazım ya. Sen yani...
Yani şimdi fırlama demeyelim.
Hani öyle tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum.
Yani ben sana bir halıyı 2 dakikada çok rahat satarım.
Bana?
Sana satarım, evet. Yani
buradan ben yürürüm ama.
Bu konuda iyiyim. Bu konuda iyiyim.
Evet.
Şimdi bu süreç tabii sizin daha sosyalleşmenizi sağlıyor. Farklı toplumlarla iletişim kuruyorsunuz. Yabancı dil açısından mesela Japonca'ya falan merak sarmıştım bayağı.
Kaç dil konuşuyorsun sen?
Konuşma düzeyinde muhtemelen şu an otursam konuşamam ama o dönem çat pat Japonca, İspanyolca, iyi bir İngilizcem vardır. Biraz İtalyanca. Bayağı yoğunlaşmıştım yani.
Wow.
Kafa yormuştum. Gayet de iyi bir süreçti.
Japonca ilgimi çekti yalnız.
Japonca çok özel bir dil. Türkçe'ye,
evet,
de çok benziyor.
Zor da bir dil değil.
Yok,
mi?
Gramer yapısı açısından bize çok yakın olduğu için kolay öğreniliyor aslında. İşte bu yazım, işte hiragana, katagana dedikleri o hikaye birazcık işi zorlaştırıyor. O dönem mesela şöyle söyleyeyim sana, ilginç bir durumdur. Ben Alevi kökenli biriyim. Ama
neden
Sünni,
yani bunu söylemeye gereği duydum?
Şundan dolayı söyleyeceğim. Sünni inanca göre büyüdüm. Ve tarikatların içerisinde oldum. Geldiğim noktada da aslında tam bir sentezim.
Şimdi bak,
bunu savunuyorum. Yani bir sentezden bahsediyorum. Tamam. Evet, savunduğum dünya görüşü de aslında tüm bunları kapsıyor. Yani o açıdan ben biraz farklı görüldüm Türkiye toplumunda.
Evet. Senin şöyle bir çıkışın vardı. Yani Eren Erdem dinle bir eşittir bir görüntü vardı. Yani dini iyi bilir. Doğru din nedir? CHP'ye onun için geldi. Yani bir şekilde bunu anlatacak. Yani bunu anlatman için sanki özellikle CHP'ye...
Gerçekten bunun için gelmedim. Onu söyleyeyim.
Tamam
yani.
Ama evet, böyle bir algı var. Bunu o zaman açıklayalım. Yani dinleyenlere, izleyenlere, bizi şu anda Eren Erdem'in bu algısını, bunu söyleyelim.
Yok, bu aslında problem teşkil etmez. Yani ben...
Sen dindar biri misin?
Evet, dindar biriyim. Dindar biriyim. Ama benim dindarlık anlayışımla muhtemelen Recep Tayyip Erdoğan'ınki aynı değil. Yani başbakanınki de aynı değil. IŞİD'çilerinki de aynı değil. Çok daha farklı. Ben biraz daha farklı bir senteze inanıyorum. Farklı bir kuşatıcı bir din görüşüne inanıyorum. Benim geçmişte yakın olduğum, düşünce dünyama yakın olan referanslarım var. İşte Ali Şeriati, Muhammed İkbal gibi tarihe damga vurmuş ve önemli sözler söylemiş insanlar var benim referans olarak gördüğüm. Bu anlamda ben bir senteze inanıyorum. Yani Aleviliğin ve Sünniğin ortasında bir nokta olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ve tamamını kapsayan daha merkezi bir inanç düşüncesi olduğunu düşünüyorum. Burada benim avantajım şu, kökenim ve yetişme tarzımın yaratmış olduğu o sentezi çok içselleştirmiş durumdayım. Hı hı. Yani örneğin cuma günleri camiye, perşembe günleri cemevine gitmekten mutluluk duyuyorum.
Ya bunları yapıyorsun.
Yani bunları
değil
yapmaktan
mi?
Mutluluk duyuyorum. Evet. Ve bu ikisinin birden yapılabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Hiçbirini yapmamanın da insanı kötü insan yapmadığını düşünüyorum. Hı hı. Bunları yapmanın katkıları olduğunu, evet, ama yapmamanın da insana kötü insan olarak kodlamadığını düşünüyorum ve belki de bizim ihtiyaç duyduğumuz şeyin daha fazla özgürlük olduğu kanaatindeyim. Yani yazdığım bir kitapta ben kullandığım cümleler yüzünden anarşist olmakla ideolojik, yani politik anarşizm açısından söylüyorum. Hani bunların yakma yıkma diye kodladığı bir anarşizm var ya, o anarşizm değil. Politik anlamda otorite karşıtlığı bağlamında anarşist olmakla itham edilmiştim. Evet, bence biraz anarşist olmalıyız. Biraz Alevi, biraz Sünni olmalıyız. Biraz ateist olmalıyız. Biraz mümin, biraz kafir olmalıyız. Tüm bu realite, bütün bu kodlamalar toplumumuzun temel dinamikleri, özellikleri. Türk, Kürt, Ermeni olabilmeliyiz aynı anda. Bütün bunları olabildiğimiz ölçüde biz barışabiliyoruz. Birbirimizi sevebiliyoruz. Sevginin ne anlama geldiğini ifade edebiliyoruz. Kardeşliğin ne olduğunu anlayabiliyoruz. Aksi takdirde, bunlardan biri olduğumuz takdirde büyük problemlerin başlangıç noktasına dönüşüyoruz. Hı hı. O yüzden ben bunların tüm olmayı tercih ettim. Yani ben Aleviyim, Sünniyim, Agnostiyim, Deistim, işte Şiiyim, Nakşibendi, hepsiyim. Hı hı. Çünkü bunların tümünde insana ait değerler var. İnsana ait özel güzellikler var. Hı hı. Ben bunların güzel taraflarını benimseme şiarıyla bir düşünce ortaya koydum. Bunu da 9 tane kitapla kitaplaştırdım.
9 kitap.
9 kitapla kitaplaştırdım. Bir tane de şimdi yolda geliyor.
Yeni bir kitap mı?
Evet.
İsmi falan belli mi?
Belli değil ama Anadolu İslamı ve Anadolu Solu'nu bütünleştiren. Hı hı. Yani Anadolu Solu diye bir yeni bir kuram ortaya atma, hı hı, çabası içinde olan bir kitap. Yani yerel, daha bu toprakların değerleriyle, kadim tarihiyle bütünleşmiş, barışmış bir sol anlayışı nasıl inşa edebiliriz tartıştırmaya çalıştığım bir kitap. Çünkü netice itibariyle tüm bunların yanı sıra ekonomi politik olarak, dünya görüşü olarak ben bir solcuyum. Hı. Yani ortak mülkiyete ve eşitliğe inanıyorum. İnançsal, kimliksel ya da üretim ilişkileri açısından herkesin eşit olması gerektiğine inanıyorum. Ve bu amaç için mücadele ediyorum. Ve bütün inançların, bütün dinlerin bu amaca hizmet ettiğini, bu ulvi amacın aracı olduklarını düşünüyorum. İnsanlığı bu noktaya taşıma amacı taşıdıklarını düşünüyorum. Geldiğimiz noktada da dinlerin devletlerle kurmuş olduğu ilişkiler nedeniyle yozlaştığını düşünüyorum. Aynı şeyi ideolojiler için de söylüyorum. Yani devletin kirli bir realite olduğu gerçeğine binaen biz alabildiğince devleti küçültmeli, devleti minimize etmeli, maksimal düzeyde örgütlenen devleti aşağıya çekerek halkın daha devletin önüne geçmesini sağlayacak bir anlayışla siyaset yapmalıyız diye düşündüğüm için bugün siyaset yapıyorum. Düşüncelerimde de sürekli haklı çıkıyorum maalesef. Yani öngörülerimde hep haklı çıkıyorum. Ortaya çıkacak krizlerde de hep haklı çıkıyorum. Bu beni çok mutsuz ediyor. Yani şöyle bir şey olacak dediğim zaman onun olması beni rahatsız ediyor. Yani bu haklı çıkmanın ileriye yönelik bir takım öngörülerimin de haklı çıkma ihtimali, hı hı, nedeniyle beni rahatsız ediyor. Bu nedenle de mücadele alanlarındayız. Siyasetteyiz yani.
Siyaset yani. Evet, biraz tabii genel baktığında
değişik bir adamsın diyorsun.
Farklı, evet. Yani alışılmış siyasetçi gibi değilsin. Siyasetçi gibi bile değilsin aslında. Yani bildiğimiz o siyasetçi kavramından çok uzaksın. Bir kere gençsin en başta.
Kravatlı bir adam bekliyorsun.
Evet, yani böyle.
Yani sen aslında şunu bekliyorsun siyasetçiden. Gelecek buraya.
Ben beklemiyorum.
Yok, senin söylerken genel, evet, toplumsal, evet, toplum, algıdan bahsettim.
Aynen.
Gelecek buraya. Ağır abice cümleler kuracak.
Evet, evet.
Terminolojiden konuşacak. Kitabın ortasını es geçecek. Toplumun
siyaseten konuşacak.
Siyaseten
hani
konuşacak.
O dil olacak.
Yani kitabın ortasından konuşmayacak. Kenarından geçecek falan. Yani bu zaten bizim eleştirdiğimiz siyasi kültür değil mi?
Evet, farklı bir
biz
şey.
Biz bunu eleştirdik zaten. Gezide de bunu eleştirdik. Geçmişte de bunu eleştirdik. Her platformda. Sokakta da eleştirdik. Camide de eleştirdik. Her yere gittiğimizde bu siyasi geleneği eleştirdik biz. Devletin bu alışkanlıklarından kurtulması lazım. Hı hı. Espri yapacaksın, içsel olacaksın. Sokaktaki insan neyse parlamentoda da o olmalı zaten. Yani sokakla parlamento arasındaki bağlar koptuğu sürece parlamento sokağın parlamentosu olmamaya devam edecek. Dolayısıyla biz sokakla parlamento arasındaki bağları koparmamalıyız. Sokaktaki yaşamımızda neysek, gündelik hayatımızda neysek parlamentoda da öyle devam etmeliyiz. Elbette bazı kuralları varmış. Yani bürokrasi dediğimiz şey. Onlara da işte riayet ediyoruz. Mesela rugan ayakkabı falan giyiyoruz. Kravat bağlıyoruz vesaire. Bu tür alışkanlıklar üzerinden.
Devam ediyoruz da bürokrasi, onları.
Bürokrasinin kurallarına uygun hareket ediyoruz.
Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle yeni dönem CHP milletvekillerinin en çok görünen ve böyle eğlenceli görüntüler de vardı mesela. Selfileriniz falan vardı sizin şeyde.
Onlar olmasa çekilir mi yani onun içinde?
Evet değil mi?
Kasvetli bir grup şimdi çıkıyor orada karşında.
İlk defa yani Türkiye herhalde böyle bir millet meclisi görüyor diyebilir miyiz acaba? Böyle farklı işte selfiler yapan, esprili bir milletvekili topluluğu falan. Hani...
Kesinlikle katılıyorum. Bir kere biz hakikaten çok uyumlu bir ekibiz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25. dönem ekibi. Hı hı. Allah'a şükür şimdi genel başkanımızın tutumu çok pozitifti. Hı hı. Herkesi korudu. Çünkü gerçekten birbirine uyum sağlamış bir ekip var içeride. Ve herkesin tekrar milletvekili olacağını bilmek benim açımdan çok mutluluk verici. Bizim aramızda ciddi bir uyum olduğu gerçek. Yani biz espri yapılması gereken yerde onu yapıyoruz.
Kemal Bey'e de espri yapabiliyor musunuz?
Efendim?
Kemal Bey'e espriler yapabiliyor musunuz?
Genel başkanımız evet bu konuda gerçekten çok demokrat bir insan. Yani
gerçekten içinden geldiği gibi her şeyi söyleyebiliyor musun ona da?
Fazlasını söyleyebiliyorum.
Fazlasını.
Tabii. Hı hı. Yani örneğin bir konuda olumlu ya da olumsuz hı hı. bütün görüşlerimi hiç çekinmeden söyleyebiliyorum.
Ha, bu güzel
çünkü,
bir şey.
Çünkü şöyle bir şey var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiçbir zaman lider sultası olmadı. Yani hı hı. Biz lideri ideolojik olarak, politik olarak, önder olarak görürüz. Hı hı. Ve onun daha da gelişkin düzeyde mücadelesini desteklemek için biz olumlu olumsuz her şeyi özgürce söyleyebilmeliyiz. Hı hı. Gerekirse eleştirilerimizi de yapabilmeliyiz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu özgünlüğe sahiptir. Hı hı. Bu açıdan biz çok rahatız. Biz grupta birbirimizi çok sık överiz, yereriz. Genel başkanımız bazında söylemiyorum. Hı hı, yani
anladım.
Grubun içindeki arkadaşlarla.
Kendi aranızda.
Bu bizim içimizdeki dinamizmi geliştirir. Öz eleştiri yapmamızı sağlar, hatalarımızdan ders almamızı sağlar. Belki de bu açıdan en ileri grup bizim gruptur. Ama diğer gruba bakarız mesela AKP, gerçi öyle bir parti var mı bilmiyorum şu an. Yani bir şahıs tarafından yönetilen bir siyasi topluluk. Yani siyasi partiler yasasına bağlı olan ama bağlı değilmiş gibi davranan bir topluluk olarak. O arkadaşlarda böyle bir olay yoktur. Lider yanlış da söylese doğrudur. Doğru da söylese doğrudur. Lidere gidip efendim bu konuda şöyle mi yapsaydık diye söylemeye cesaret dahi edemezler. Geçmişte cesaret edenler oldu, çoğunda defteri dürüldü. Ama bizim tabii ki genel başkanımızın pozitif yaklaşımı yani o çok daha ileride bizim demokrasi adına çok ileride olduğumuzu söyleyebilirim.
Ne kadar çok sevenim var Eren, bu ne?
Sevmeyenim de çoktur. Yani
ama vallahi
sevenim çoktur, sevmeyenim
bunlar,
de çoktur.
Bunlar
yani.
Bu yazanlar eğer bunlar sevmeyense bir şey diyemeyeceğim yani gerçekten.
Sevenim çoktur.
Sevmeyenim de.
Sevmeyenim de çoktur.
Vallahi.
Sevmeyenler niye sevmezler? Sevmeyenler duymak istediklerini duyamadıkları için sevmezler. Sevenler de söylediklerimizden o sadır olan gerçeklerden ödenince severler. Sağ olsun insanlar seven sevmeyen herkesten. Allah razı olsun yani.
Samimi buluyorlar. Bak ben o kadar şey buluyormuşum. Bak insanlar öyle bulmuyormuş demek ki. Şey yani.
Sen bayağı böyle asabi buldun.
Evet bak samimi bulanlar. Ama bu yayından sonra algıların değişecek diye düşünüyorum.
Bak benim bir yeleğim vardı.
Ne yeleği?
Ben ilk televizyon ekranına çıktığımda bundan 4 yıl önce falan sırtımda bir yelek vardı. Hı hı. 2 yıl boyunca o yelek hep sırtımdaydı.
Neden öyle bir şey yaptın? Hatırlıyorum
seviyordum.
Ben o yeleğini. Evet.
Seviyordum. Yani o yelek benim için özeldi yani.
Bir anlamı var mıydı yani?
Vardı, vardı. Bir, özel bir hediyeydi. Hı hı. O yelek mesela bir süre sonra ben hiç farkında değilim. Yani normal gündelik giyiyorum, çıkıyorum. Bir süre sonra bir baktım açık artırmalar falan teklif ediliyor.
Yeleğe.
Tabii yeleğe. Yani ben hiç beklemiyorum tabii yelekle ilgili böyle bir şey. Aa yeleksiz çıkmışsın falan demeye başlıyorlar insanlar.
Hani şey gibi.
Sonra baktım yelek fazla siyasallaşmaya başlayınca yeleği hemen çıkartmak durumunda kaldım. Şu anda hala saklıyorum evet.
Bu arada Eren Erdem'den sonra Dursun Çiçek CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Dursun Çiçek konuğum olacak. O da yoldaymış geliyormuş bu arada. Bir taraftan da onu organize
bayağı
ediyorum.
Hareketli bir gün diyorsun.
Bugün. Bugün öyle oldu. Gerçekten değişik oldu. Benim biliyorsun.
Dursun abi de çok değerli grubumuzun özel isimlerinden biridir.
Evet, Dursun Bey gelmişti daha önce bana konuk ama yayın bu seçim
yalnız
öncesi...
Dursun abiyle alakalı bir şey söyleyeceğim.
Söyle.
Şu an yolda.
Yolda geliyor.
Onu güldürmeyi başarırsan...
Ben.
Kendinle gurur duymalısın.
Ya
ben başaramadım.
Sen izlemedin herhalde bizim yayınımızı onunla.
Ben başaramadım
açıkçası. Biz onunla böyle çak filan bile yaptık ya. Öyle ne gülmek gülme gayet...
Öyle mi?
Tabii ki.
Çok şey kaçırmışım.
Aynen öyle.
Yani biz mesela arkadaşlarla bazen iddiaya da giriyoruz. Bu espriye Dursun abi gülecek mi? Herkesin kahkaha attığı şeylere Dursun abinin konuda... gülmediğini...
Ciddi misin? O zaman ben çok başarılıyım.
Yani heyecanla konuda. Bekliyoruz onun gülmesini.
Güldürdüm.
Güldüreceğiz.
Güldürdüm.
Öyle mi?
Tabii ki.
Oo,
aynen.
Evet sevgili dinleyenler bunu not edin. Yani çok büyük bir iş başarmış.
Gerçekten iyi bir gazeteciyim
sevgili
o
Neşe,
zaman.
Sevgili Neşe kesinlikle büyük iş başarmışsın.
Aha, süper bunu bilmiyordum böyle olduğunu.
Hayır, bana, bir de bana asabi diyorsun bak.
Ama bak seni de değiştirdim bak Eren lütfen yani. Hakkımı yeme ama şu anda.
Ya, tamam. Değil mi? Hakkını iade ediyorum.
Sağ ol. Evet şimdi seçim çok az kaldı.
Evet.
Şurada ne kadar zaman? 1 Kasım. Çok az bir zamanımız
çok az
kaldı.
Zaman.
Bir hafta kadar. Değil mi o kadar? 8 gün filan. Nasıl heyecanlı mısın?
Hiç heyecanlı değilim.
Nasıl peki? Var mıydı böyle seçim heyecanı? Yoktu değil mi öyle çok fazla?
Hiç heyecanlı değilim. Çünkü aşağı yukarı ne olacağını biliyoruz. Hı-hı. Ortaya çıkacak.
Ne olacak? CHP ne kadar oy alacak?
30 bandı ve üstü diyelim.
Gerçekten mi?
Tabii tabii. Yani bu bizim çok objektif olarak gördüğümüz
gördüğüm bir şey.
Durum. Yani çok objektif anketlerde de bu böyle. Hı. Algı yönetmeye çalışan anketlerde 27-28 gösteriliyor. Yani her halükarda bir yükseliş olduğunu, hı hı, hükümete yakın anket şirketleri de kabul ediyor. Biz zaten 2 Kasım'dan sonra bir daha erken seçim olacağını düşünmüyoruz.
Olmaz değil mi?
Bu ülkenin bunu kaldırabileceğini de düşünmüyoruz. Hı hı. Yani kusura bakmasınlar. Bak mesela Davutoğlu dün dedi ki evlenemeyenler, evlenmek isteyenler anne babalarına gitsin. Halledemezlerse bize gelsinler dedi.
Ya dur onu soracağım ya. Çok gerçekten yani orada koptum ben yani.
Evet.
Orada koptuğumun resmidir. Bir gazeteci olarak hani o lafa gerçekten çok güldüm. Neden öyle bir şey dedi? Yani fazla yorum yapmak istemiyorum.
Ya şimdi bak.
Sen anlıyorsun beni.
Komşularla sıfır sorun dediler.
Hı hı.
Ne hale geldik? Şimdi eşler arasında sıfır sorun diye bir strateji tasarlıyor anladığım kadarıyla.
Hı hı.
Temennim odur ki o işe girişmezler. Yani kendisine ben Sayın Davutoğlu'na,
hı hı,
bir siyasi partiyi yönetemiyor kendisi. Hükümeti de yönetemiyor, devleti de yönetemiyor. Ama bu yaklaşımına binaen TRT'de bir Dest İzdivaç programı yönetmesini tavsiye ediyorum.
Ay, çok iyi,
çok başarılı olabilir. Yani çünkü kalbi olarak da bunu istediğini gösterdi. İnsanlar,
evlenmek isteyenleri evlendirecek.
Tabii hayır işi bu. Sayın Davutoğlu'nun böyle bir niyeti varsa hükümeti yönetemiyor. Devleti yönetme şansı yok. Bir partiyi yönetme şansı yok. Kurultayda gördük ki kurultayı da yönetemiyor. Temennim odur ki bu programı yapsın. Yani o başarılı olacaktır. Evet.
Vallahi ben onu duyduğumda hakikaten çok eğlenceli bir söylem olarak geldi bana Sayın Davutoğlu Başbakanımızın söylediği şey. Bir ara dedim şaka mı yapıyor acaba? Yok değilmiş, gerçekten söylemiş onu. Yani hayırlı olsun diyelim, ne diyelim.
Tabii biz Davutoğlu'nun hayır işlerini seven bir insan olduğunu biliyoruz.
Evet evet.
Hayırseverdir kendisi. Suriye'deki çocukların hayır için stratejik derinlik adına 1 milyon insanın ölmesine sebep olmuştur. Yani bu hayırseverliğini bizim yurttaşlarımız açısından da siyasete teşmil etmesi bizim açımızdan endişe verici. Hani meşhur
Eren,
manşetler
var ya. Eren
sen
nereye gidiyorsun bir dakika?
Endişeliyiz diye.
Nereye doğru yol alıyorsun çok merak ediyorum. Özellikle şimdi bizi izleyenler için bunu söyleyeceğim. Gerçekten çok farklı bir Eren, farklı bir yükselişte. Farklı bir şeyler oluyor. Artık herkes senin konuşuyor o son zamanlarda. Nereye doğru yol alıyorsun? Ne yapıyorsun Eren?
Yani
Eren
şimdi
Erdem.
Ya pazara ya mezara diye bir laf var.
Sözler çok önemlidir. Tohumdur. Evet. Söz tohumdur derler. Lütfen doğru cümleler kuralım.
Öyledir. Hani ya pazara ya mezara derler. Hepimiz hani bir soru vardır. Bana Ramazan ayında sorarlardı. Derlerdi ki Sayın Hocam şimdi hani seyir halindeyken, seferi iken oruç tutulmaz ya. Dünya han, biz yolcuyuz. Hepimiz seferiyiz. Geldik gidiyoruz. Dolayısıyla oruç tutmamız gerekir mi? Hani mantıksal olarak bakarsan hakikaten evet, iyi bir soru. Yani dünya han, biz yolcuyuz. Seferiyiz yani.
Yani hepimiz bir yere gidiyoruz.
Şimdi hepimiz bir yere gidiyoruz.
O zaman niye tutuyoruz orucu?
Gittiğimiz yer, diyorlar. Gittiğimiz yerin ne olacağını elbette toplum ve vermiş olduğunuz mücadele dinamikleri karar verecek. Benim siyasette bir hedefim var. Siyasetteki hedefim şu.
Evet, ne o? Eren Erdem'in hedefi ne?
Türkiye'nin en dürüst, en namuslu, en şaibesiz lideriyle siyaset yapıyorum. Yani genel başkanım Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum. Yani kendisi hakikaten rahmetli Ecevit'i hatırlatıyor bana ve toplumun büyük bir bölümüne. O yüzden Gandhi Kemal lakapları çok takıldı.
Gerçekten o, görüntü mü öyle yoksa öyle olmaya mı çalışıyor öyle biri mi? Yani öyle. Yakından tanıyan birisin.
Yani çok yakınen de mesela oturup saatlerce konuşma imkanımız da olmuştur. Benim gördüğüm mütevazilik de böyledir.
Evet.
Yani içtiği çaydan yediği yemeğe giydiği elbiseden işte yani mülkiyet ilişkilerini düzenlerken sahiplenme ilişkilerini düzenlerken hakikaten göstermelik değil içselleştirilmiş bir mütevazilik içinde yaşadığını gördüm. Yani siz herkesi satın alabilirsiniz ama onun önüne kasalar dolusu altın yayarsanız tenezzül etmeyecektir. Çünkü ihtiyacı yoktur. Evet. Hayatını zaten çok düşük standartlarda dizayn etmiş biridir.
Evet.
Şimdi benim de mesela ona olan yakınlık ve bağlılığımın sebeplerinden birisi bu. Çünkü ben yıllarca 9 kitap yazmış. Kitapları 100 binden fazla satmış. Çok ciddi paralar kazanmış. Ama bütün bu paraları topluma paylaşmış. Yoksullarla paylaşmış. Hala kirada oturan, hiçbir bankada hesabı olmayan, İşte bir maaş hesabımız var ama onu da tabii neredeyse hiç kullanmıyoruz. Hiçbir mülkü olmayan, hiçbir yatırımı olmayan ve böyle yaşaması gerektiğine inanan biriyim.
Neden yani neden? Yani senin bir maaşın var. Neden kullanmıyorsun?
Yok,
yani?
Yok ihtiyacım kadar kullanırım. Yani benim anlayışıma göre bir insan ihtiyacından fazla bir şey bulundurmamalı.
Değil mi?
Yani ihtiyacı kadar bulundurmalıdır. Benim inancım, düşüncem, anlayışım bu. Ben bunun zaruret olduğuna inanıyorum. Toplumu düzenleyen ana omurganın böyle olması gerektiğini düşünüyorum. İhtiyacınızdan fazlasına tenezzül etmeye başlarsanız işte böyle yolsuzluk bataklıklarına boğulur çırpınırsınız. Açgözlülük ve ihtiras hastalığı sizi kuşatır. Dolayısıyla benim aslında siyasette bu anlayışta topluma hizmet etmiş, gelecek nesillere, benden sonrakilere, en azından torunlarıma, ya arkadaş hakikaten hırkasıyla geldi, hırkasıyla gitti, değer üretti diyebilecekleri bir miras bırakmak dışında bir amacım yok. Çünkü bunu yapmak zaten Türkiye'de ciddi şeyler yapmak anlamına gelir. Bu anlamda çok önemli bir liderin arkasında ben mücadele ediyorum. İnşallah beraber mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadrolarımızla Türkiye'de bu alışkanlığı hortlatacağız diyeyim yani.
Şimdi tabii
Ecevit'in o yarattığı algıyı çok önemsiyorum. Ecevit çok önemli bir isim. Yani bu ülkenin gerçekten kucakladığı sömürüye, emperyalizme baş kaldırmış. Bundan dolayı bu ülkede işte yağ kuyrukları, tüp kuyrukları halen daha hesabını sorarlar. Yağ kuyruğu var.
Evet, o konuşuluyor bazen.
Yani yağ kuyruğu. Ya o yağ kuyruğunun sebebi ne kardeşim? Amerikalılar haşhaş ekimi yapmayacaksın dedi. Ecevit yapacağız dedi. Yaptı. Yani birilerinin artık bizi yönetmesinden rahatsız olduğumuz için baş kaldırdık ve bu baş kaldırıyı çok onurlu buluyorum. Gerekirse yağ kuyruğunda da beklerim, tüp kuyruğunda da beklerim. Onurlu bir dik duruşun onursuzca yağlı ballı börek sofralarda oturmaktan çok daha iyi olduğu düşüncesindeyim. Ama bize onursuzluğu dayatanlar, bize iltiması dayatanlar övüne övüne o dönem aslında Amerika'nın talimatını yerine getirip haşhaş ekimi yapmamasını terkine rahmetli Ecevit'in. Ben de diyorum ki ya o sizin kendi onursuzluğunuz ve şahsiyetsizliğiniz. Bizi kendinize karıştırmayın. Biz bugün de olsa o talimatları reddeder ve onurlu dik bir şekilde mücadeleye devam ederiz.
CHP'nin gerçekten inanıyor musun ki Amerika'yla hiçbir ilişkisi olmadığı, işte hatta Fethullah Gülen'le Gülen cemaatiyle ilişkili olduğu söyleniyor. Yani konu iddialar arasında. Çok bunu gündeme getiriyorlar. Duyuyorsundur sen de. Yani bununla ilgili ne düşünüyorsun? Ne söyleyebilirsin? Kendi düşüncen?
Şimdi CHP'nin Amerika ile ilişkisi var mı? İsrail ile ilişkisi var mı?
Evet.
Elbette var. Yani bir siyasi parti olarak her devletin resmi temsilcileriyle diyaloğu olur.
Tamam.
Fakat CHP'nin bir Amerikan boyunduruğuna boyun eğme durumu yok.
Ben o kısmını bahsetmiştim.
Biz şunu söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa'da saygın, aynı zamanda bütün doğuya demokrasi ve laikliği adeta ihraç eden, pompalayıcı, özgürlük taşıyan bir devlet olmalıdır. Ve bunu da elbette biz Avrupa'daki partilerle, Avrupa'daki temsilcilerle oturacağız, konuşacağız, diyaloglar kuracağız, ittifak yapacağız, ortak çıkarlar üzerine, bu ülkenin çıkarları üzerine siyaset yapacağız. Ama biz hiçbir zaman birilerinin talimatıyla iş yapmayız. Yapmadık, yapmayız.
Yani bunu görsen, bunu mesela ayıralım. Böyle bir şey olduğunu hissetsen ne yaparsın?
Hissetseydim partide burada olmazdım. Yani
bu
böyle bir şey
mi olmazdın?
Evet, hissetmediğim için buradayım. Böyle bir şey olmadığı için buradayım zaten. Yani Cumhuriyet Halk Partisi entelektüel düzeyde siyasetin gerektirdiği şekilde, uluslararası ilişkilerin ve uluslararası siyasetin gerektirdiği şekilde her ülkeyle Türkiye'nin menfaatleri kapsamında diyalog kurmalıdır zaten. Olmak zorunda. Biz her ülkeyle görüşürüz. Her ülkeyle siyaseten diyaloglar içinde oluruz. İşbirlikleri yaparız. Ortak çıkarlarımız adına çalışırız. Ama hiçbir zaman boyundura girmeyiz. Bizim zaten AKP'ye temel eleştirimiz şudur. Elbette dünyayla ilişki kuracak. Türkiye'yi kapalı bir topluma dönüştürmeyecek. Dünyayı açık bir ülke haline getirecek. Hele hele şu sermayenin küreselleştiği dönemde bizim Türkiye'yi dünyaya kapatmamız beklenebilir bir tutum değil. Bizim eleştirimiz boyunduruğa girmesi ve önünde eğilir hale gelmesiydi. Yani küresel sermayenin önünde eğilir hale gelmesi, boyunduruk zincirleriyle kendisini bağlaması. Bu bağlamda bu problem bu. Diğer konuda cemaat. Bana bir tane örnek gösterir misiniz CHP'nin cemaatle yakınlığına dair? Tek bir örnek yoktur. Mesela CHP öz seçimde kadrolarını üyelerine sordu. Şimdi cemaat geçmişte hangi partiyle ilişki kurduysa kendisine yakın olan insanları milletvekili yaptı. CHP milletvekillerini üyelerine sordu. Milletvekili üyeleri seçti yani. Kimsenin kontenjanından milletvekili yapmadı. Artık siyaseten biz Akın İpek grubuna baskın olduğunda gittiğimizde bunlar cemaatçi diyorlar.
İşte bak buradan da çok sizi eleştiriyorlar. Onun cevabını neden oradasınız? Vereceğim. Yani sürekli o kanallarda olduğunuz, yani tabii onları da burada sorumlu tutmayalım. Ha, bu iddialar arasında yani o kanalların yakın olduğu ve sizin de orada sürekli programlara çıkıp destek olduğunuz yönünde.
Buna cevap vereceğim.
Bunlar bir iddia. Ha,
bunu lütfen beni dikkatle dinlesin.
Evet, bu bir buna cevap veriyor Eren Erdem.
Cumhuriyet Halk Partisi'ne atılan senin hatırlatman çok iyi oldu. Birileri tarafından yöneltilen bu iftiraya net bir cevap vereceğim. Değerli Neşe, Akın İpek grubuna
çok heyecanlıyım.
Çok heyecanlıyım. Herkes,
evet.
Herkes çok heyecanlı.
Reklam verse miydik bu arada?
Yok, yok. Hiç gerek yok. Akın İpek grubuna biz baskına gittiğimizde o baskın, bunlar Ergenekon kupasını kurdukları için.
Cümleyi doğru kuralım, yanlış anlaşılmasın. Baskına gittiğimizde bir şey.
Baskında olduğunda yani polis gittiniz. Baskınında biz hani baskına destek karşı amaçlı. Destek amaçlı gittiğimizde o baskın, bu medya grubu, Ergenekon kumpası, Balyoz, KCK, Şike gibi kumpasların parçası olduğu için baskına uğramamıştı. Yani ne için uğramıştı? 17-25 Aralık yolsuzluk iddianameleri nedeniyle uğramıştı. Şimdi sap ayrı, saman ayrı. Ben bunu arkadaşlara bir türlü anlatamadım. Ya bu adamlar Ergenekon'da askerlere, Şike'de Fenerbahçe'ye, KCK'da Kürtlere, Balyoz'da orduya operasyon çektiği için yargılanmıyor. Bu insanlar 17-25 Aralık'tan dolayı yargılanıyor. Dolayısıyla biz Ergenekon'dan dolayı yargılanmaları halinde zaten Ergenekon mağdurlarının yanındayız. Çünkü orada bir kumpas vardı.
Evet.
Ve devletle cemaat bu kumpası birlikte kotardı. Ama bugün bu medya organları bu kumpası yaptıkları için baskı altında değiller. Ergenekon kumpasının tarafı oldukları için baskı altında değiller. Erdoğan eleştirdikleri için baskı altındalar. Evet.
O dönemle ilgili mesela gittiğiniz zaman yayınlarda daha önce Ergenekon'la ilgili yayın yaptıklarında şimdi
ben hiç katılmamıştım.
Peki şimdi pişman olduklarını falan söylüyorlar mı hani böyle oradaki arkadaşlarınız falan?
Ben ya şimdi hiç şöyle biz şey bir kere televizyon yani ben şimdi Beşiktaş Radyo'dayım. Yarın beni efendim Şile Radyo'da çağırabilir.
Galatasaray'da çağırabilir.
Fenerbahçe çağırırsa tabii seve seve giderim ama.
Bu arada Fenerbahçe'yi de kutlayalım dün akşam için.
Tabii,
hemen arada hemen ediyoruz. Söyleyelim tabii.
Takdir ve tebrik ediyoruz.
Onlar da 2-1 aldı çünkü.
Beşiktaş'ın yerini ayrı tutmakla beraber.
Değil mi?
Takdir ediyoruz. Yani en azından ülkemiz açısından yararlı buldum.
Tabii, aynen.
Ben her yere giderim. Yani da geçmişte söylediğim bir laf vardı. Bu yüzden çok eleştirilmiştim. Bana diyorlardı ki ya bu İçi Partisi'nin ulusal kanalına niye çıkıyorsun? Hı-hı. Ben de demiştim ki Rojtev'i çağırsın, düşüncelerimi açıklayamama fırsat versin. Orada da çıkarım.
Çünkü konuşmaya fırsat ben oluyor. Konuşma, kendini anlatmaya.
Konuşma ve fikirlerimi ifade edebileceğim, özgürce, sansürsüzce ifade edebileceğim her yerde olurum.
Evet.
Beni cemaat medyası da çağırabilir. Mesela bu akşam Hayat TV'deyim, bizi dinleyenler izleyebilirler saat 8'de.
Öyle mi?
Ben Türkiye'nin her siyasi mecrasının medyasında bulundum. İşçi Partisi'nin televizyonunda da bulundum. Halk TV'de de bulundum, CNN'de de bulundum, Habertürk'te de bulundum. Yani buraya çıktığımız zaman işte cemaatçi. Ya o zaman biz şimdi CNN'e çıkınca Aydın Doğancı, Ulusal Kanal'a çıkınca İşçi Partici, Aydınlıkçı, Hayat TV'ye çıkınca emekçi mi oluyoruz?
Evet, mesela benim yani, her pazar Uçan Kuş TV'de gece 11.30'da spor programım var.
Mesela oraya çıkarsam neci olacağım ben?
Bilmem, sporcu mu?
Sporcu değil, başka bir şeydi herhalde. Uçan Kuş'tan dolayı.
Uçan Kuş. Bilmem ne olursun, bilemedim
Uçan
şu anda.
Uçan Kuş, evet yani.
Evet, bu arada kendine
magazinci olurum herhalde arada. O zaman.
Yok, benim magazin yapmıyoruz yani, bayağı spor programı.
Senin programın bağlamında değil, hani kanalın genel konsepti.
Kanalın genel, aynen doğru.
Şimdi buradan baktığımız zaman ben medya ilişkileri böyle kodlanamaz. Düşüncelerinizi özgürce söyleyeceksiniz. Eğer siz orada konuşabiliyorsanız orada konuşacaksınız. Başka yerde konuşuyorsanız başka yerde konuşacaksınız. Bizim bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle bu akım grubu vesaire Nokta Dergisi'ne yapılan baskınlardaki tutumu son derece doğrudur. Çünkü bu baskınların hiçbirisi kumpas şu bu iddialardan dolayı yapılmamıştır. Erdoğan rahatsız olduğu için yapılmıştır. Yarın Tuncay Özkan eğer Tuncay Özkan'ın mağduriyeti gündeme gelirse CHP Tuncay Özkan'ın, biz Tuncay Özkan'ın yanındayız. Çünkü Tuncay Özkan'ın hakkı yenmiştir. Ama biz şunu söyleyemeyiz. Havuz medyasının yaptığı gibi bu operasyonu sadece cemaat yaptı, Tayyip'in haberi yoktu. Kusura bakmasın, bu davanın savcısı benim demişti. Birlikte yaptılar. Ve burada Tayyip Erdoğan'ın bu işten yırtma şansı da yoktur. Hiç kusura bakmasın. Yani ihaleyi bir cemaatin üstüne yıkıp da buradan kurtarmaya çalışması da doğru değildir. Bu müşterek bir şeydir. CHP içerisinde böyle bir durum yoktur. CHP bütün toplum kesimlerine eşit yaklaşır. Cemaati, işte Gülen cemaati, Nakşi cemaati, Süleymancılar cemaati, bütün bu cemaatlere Cumhuriyet Halk Partisi eşit yaklaşır. Bunların içerisinde suç işlemiş olanlar varsa üstüne gider. Söylüyorum, örnek vereceğim. Şu ana kadar AKP paralelle mücadele ediyoruz dedi ya, tek bir meclis önergesi yok, biliyor musun? Cumhuriyet Halk Partisi devlet içindeki paralel yapının ortaya çıkartılması için soru araştırma önergesi teklif etti. Geçtiğimiz sene 17-25 Aralıklarından operasyondan sonra. Niye reddettiler biliyor musun? Çünkü paralel yapının, gerçek paralel yapının ortaya çıkması halinde kendileri de zarar görecekti. İçinde kimlerin olduğunu biz biliyoruz. Şu anda halen daha sokaklardalar bu paralelciler. Şu anda mitin başında, şuyun başında, buyun başında iş yapıyorlar devlet içinde. Devlet kurmuşlar. Kusura bakmasınlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde küçük bir saray devleti kurmuşlar. Gerçek paralel yapının ne olduğunu biz biliyoruz. Elbette emniyette, polisin içerisinde, şurada burada cemaatin adamları vardı. Bunlar zaten hükümetin yaptığı şeylerle şu anda o görevlerinde değiller.
Ya çocukluğumuzdan beri yani duyduğumuz bir şey var. İşte Gülen cemaati, Gülen cemaati. Yani nihayet Gülen cemaatinin ne olduğu ortaya çıktı aslında. Hani bu devlet kanalıyla da, yani hükümet kanalıyla da bir terör örgütü kapsamına alındı. Yani böyle baktığın zaman iyi bir şey mi oldu, kötü bir şey mi oldu? Ne diyebilirsin buna?
Bu konuda terör örgütü kapsamına herhangi bir yapıyı alabilmek için adil yargılama gerekir. Yargılaması yapılmamış bir şeyi nasıl hüküm koyacağız biz? Ergenekon'a da terör örgütü denildiği zaman herkes atlıyordu üstüne. Ergenekon terör örgütü. O gün de biz diyorduk. Terör örgütü demeyin arkadaş. Yargılansınlar, terör örgütü olduğu ortaya çıksın, ondan sonra terör örgütü diyelim.
Bugün
yani bu alışkanlığı bizim toplum
Dursun
olarak...
Birazdan Dursun Çiçek'le bunu da konuşacağız.
Tabii. Dursun abi bu konuların zaten piridir. Yani o konuya girer. Çok da geniş konuşur ama. Bu konuda gerçekten de bu ülke çok sıkıntı yaşadı.
Evet.
Bir iddianame üzerinden bir topluluğu, bir yapıyı, bir anlayışı, işte bir şeyle itham etmeyi ben doğru bulmam. Fakat yanlış yapmış mıdır? Terör olarak görülebilecek faaliyetler yapmış mıdır? Yapmıştır geçmişte. Sıkıntıları çoktur. Çok kişinin canı yanmıştır. Silivri'de çok kişi bedel ödemiştir. Çok kişinin çocuğu yetim kalmıştır. Çok ana ağlamıştır. Yani Teğmen Çelebi benim arkadaşım. Adamın hayatı, kariyeri, her şeyi bitti. Fakat bunu yaparken kendi başına buyruk yapmamıştır. Devletin başındakilerle beraber yapmıştır. Onların talimatıyla yapmıştır.
Evet.
Bugün zaten yanlış olan nedir biliyor musun? Birileri cemaati hedefleme adına o operasyonlara talimat veren, emir veren adamları görmezden geliyor. Ve sanki bu işleri tek başına onlar yapmış gibi gösteriyor. Bu da siyaseten Erdoğan'a haklıymış gibi bir imaj yaratıyor. Aa bak Erdoğan Ergenekon'da aslında haksızmış, masummuş. Bunu yapmak için görevlendirilmiş adamlar var. Bu algıyı yaratmak için. Hayır, Ergenekon'un savcısı Erdoğan'dı. Kendisi söyledi. Kime yaptırdı bu işini? Cemaatçiye yaptırdı. Ahmet'e yaptırdı, Mehmet'e yaptırdı. Ama bunun talimatını o verdi. Onu masumlaştırma. Onu temiz kılma. Senin için söylemiyorum. Yani genel algıdan
bahsediyorum. Biliyorum, biliyorum. Tabii ki.
Onun yerini belirle ve ondan sonra siyasi algıyı yarat.
Ben burada aracıyım. Halka senin tabii. Sesini duyurmak istiyorum. Her ne kadar bugün...
Sesimi duy ey halkım.
Evet.
Sesimi
her
duy.
Ne kadar bugün hasta olsan da bu arada çok geçmiş olsun.
Ama ben... hiç öksürmedim. Bak, hiç öksürmedim. Bu mikrofonun bende yarattığı bir etki herhalde.
Hayır,
mikrofon
ben seni zorlamıyorum
açıyor.
Da ondan yumuşak yumuşak konuşuyoruz. Yumuşak farkındaysan. Yumuşak yani evet. Yormuyorum seni.
Evet.
Böyle müzikten bahsettik. Sanat, spor filan. Belki bir şarkı söylersin. Küçücük bir parça diye ya düşünüyorum. Şimdi... Hayal ediyorum. Hayal et olsun demişler. Ne diyorsun bilemiyorum.
Gerçekçi ol, imkansızı iste demişler.
Evet, ben de öyle oluyorum. İmkansızı...
Yok şarkı ama sesim çok kötü.
Kötü mü? Gerçekten
şu an,
mi?
Şu an hani...
Hani normalde iyi olsaydı söyler miydin?
Söylerdim.
Ciddi mi?
Söylerdim, ne olacak
ay,
ya?
Ay süper olurdu ya.
O zaman tamam.
Kimle söyle?
Borcum olsun.
Tamam, söz mü?
O, tamam, borcum olsun.
Tamam, yani, bu...
Bir dahakinde.
Bir dahakinde bak, Eren Erdem bana söz verdi.
Evet.
Bir
flash
tane.
Flash. Eren Erdem evet. Uzun hava okuyacak.
Uzun
Beşiktaş
mı?
Uzun hava okuyacak. Radyoda
evet.
Seçimden sonra. Şimdi seçim. Derler ki aa. Seçim propagandası yapıyor derler. Yani ya. bunu bile kullanırlar. Eren Erdem
canım zaten biraz yapmak durumundasın. Yani şu anda sesini duyurup istediğini yapabilirsin. İstediğini söyleyebilirsin. İstersen şarkı söylersin. İstersen saz çalarsın yani.
Yok kimin? Sazı ben çalmayayım. Saz.
Onu kim çalıyordu?
Sazı ben çalmayayım. Ben,
var mıydım?
Ben piyanoya talibim.
Ha, sen piyano. Piyano. İnanılmaz bir zıt durum. Piyano ve Eren Erdem.
Niye öyle dedin ya? Şimdi bizde de öyle bir algı var ki yani kendimi tabiri caizse...
Yok.
Böyle Orta Doğulu bir
hayır,
algı
hayır.
Var üstünde. Yani
hiç şaka ondan yapıyorum ben
anladım,
sana.
Anladım.
Yani çok hoş bir şey yani. Evet. Piyano çalıyor olman filan. Yok seni zaten yakından tanıyanlar eminim görseler öyle diyeceklerdir.
Bu çok yerde bunu ben ifade etmiştim. Hatta bir canlı yayına piyano çalarak başlamıştım. Yani Ulusal Kanal'da bir canlı yayına. O zaman ne vardı? Bir olay vardı ve NATO'yla herhalde bir tezkere mi çıkmıştı, bir şey olmuştu. Yani şimdi tam hatırlayamıyorum. Canlı yayına Ümit Besen'in nikah masasını çalarak başlamıştım.
Kim?
Ben.
Ay şaka gibi.
Orada ama ironik bir mesaj vardı. Yani bir nikah sembolü üzerinden bir hareket yapmıştık orada. Onu iyi hatırlıyorum. Protest bir şeydi. Öyle bir incelik vardı orada. Bayağı oldu. İnternette videosu vardır muhtemelen.
Şimdi bu iyi oldu bunları söylediğin. Bak neler çıkıyor ortaya gördüğün gibi. Bu arada senin geçmişte işte Sultanahmet gibi bir yerde yaptığın işte bu neydi söyle?
Rehberlik.
Rehberlik.
Evet.
Bu çok ilginç mesela. Oradan tam tersi farklı bir yere gelişin çok ilginç yani.
Farklı değil. Yani şöyle düşün. Mesela biz dini eğitim alıyoruz.
Hı hı.
İşte yetişme ortamımız aynı ama meslek olarak orada o işi yapıyorduk. Yani rehberdik. Biraz bunun bana kattığı şey şuydu. Rehberlik mesleğini tercih etmemin nedeni yabancı dil öğrenmek istiyordum.
Hı.
Yabancı
daha kolay öğrenmek için
tabii,
orası değil
daha
mi?
Kolaydı. Çünkü bu iş böyle okuyarak falan öğrenilmiyor. Yani biraz daha diyalog bazlı. Bugün mesela çok rahatlıkla uluslararası bir televizyona çıkıp da İngilizce mülakat verebiliyorum. Yani
aa,
geçtiğimiz evet. Gün Russian Today'deydim, canlı yayındaydım. Hiç yani gak guk demeden konuşabiliyoruz. Yani bu açıdan benim için önemliydi bu. Ve diğer olarak da tabii ki bu bir para kazanıyordum. Yani hayatımı
tabii,
sürdürüyordum.
Tabii en önemlilerinden birisi.
Hayatımı sürdürüyordum.
Ya Eren bu para kazanma olayı gerçekten şu anda toplumun içinde. Bugün mesela Beşiktaş'ta karşıya geçtim sabah erken saatlerde bir kahve festivaline gittim orada bir basın toplantısına. Sabah yürürken şöyle önümde iki tane çocuk yerde yatıyor ama ayakları çıplak. Üstlerinde incecik bir şey taşın üstünde yatıyorlar Eren yani ya... Bittim yani o anda onları öyle görünce. Dedim bu nasıl bir şey ya? Yani biz bu çocukları böyle yerlerde nasıl yatırabiliriz? Yani nasıl olabilir böyle bir şey? Yani çok büyük bir yoksulluk mu var Türkiye'de? Anlamıyorum yani nedir bu? Yani nasıl biz bununla baş edeceğiz?
Ya,
edemez miyiz?
Bununla baş etmenin...
Ne yapacaksın? Yani bu
evet.
Yani sen mesela CHP'desin. İnşallah çok daha etkin görevlere gelirsin. Bilmiyorum ama bunlarla ilgili... hakikaten bu sokaktaki çocuklar, yoksul halk için, özellikle sizin CHP'nin ekonomi programları var tamam ama evet, hani hızlı, daha hızlı ne yapılabilir yani?
Yazık çok hızlı bir şekilde
bu toplumdaki insanlara.
Bu arkadaşlar 2 Kasım sabahı CHP iktidarında, CHP iktidara gelir gelmez ilk pazartesi günü gidecekler vergi dairesine. Hı hı. Aile sigortasına başvuru yapacaklar. Hemen kayıtları alınacak. Hı hı. Sadece nüfus cüzdanlarıyla gidecekler.
Herkes. Bu şekilde olacak.
Geliri olmayan herkes.
Aa, süper.
Geliri olmayan herkes. Hı hı. CHP iktidara gelir gelmez hemen TC kimlik numarasıyla gidecek vergi dairesine, aile sigortasına başvuru yapacak ve her ay düzenli olarak 720 TL maaş alacak.
Bu çok güzel bir
devlet,
şey.
Devlet bu parayı ödeyecek.
Harika.
Kaynağı nereden alacak devlet? Kaynağı nereden alacak? Zaten bu kaynak var. Hı hı. Kasada duruyor. Kasa şu anda maalesef üstüne örtüyle örtülmüş. Örtülü ödenekte. Yani Cumhurbaşkanı'nın kullandığı örtülü ödenek kaç milyar dolar olduğunu biliyor musunuz siz? Mesela soruyorum. Bize şimdi seçim yardımı yapılmadı hazineden. Sokağa çıkın. Her yerde AKP'nin afişleri var. Hı hı. Büyük billboardlar. Nereden buldular bu parayı? Örtülü ödeneği buraya teşmil ediyorlar. Şimdi biz bu diyoruz ki
çocukların eğitimle ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz?
Çok, şimdi bizim hani vaatlerimizi biliyorsun. Yani hı hı, çok geniş spektrumlu bir hı hı seçim taahhütlerimiz.
Ama yani var, halk böyle basit şekilde ister yani. Ben şunu olacağım,
yani
bunu olacağım,
gibi
bunu
söyleyelim.
Olacağım.
Mesela evet, daha böyle basit, kapsül evet, gibi. Evet. Dediğim gibi mesela o köprü altındaki genç CHP iktidarında ya da hükümet ortağı olduğunda. Hı hı. Çünkü biz hükümet ortağı olsak da yani koalisyonda kursak.
Yine yapacak mısınız
bunları? Bunları yapacağız. Tamam. Bunlar bizim programımızda var. Olmazsa olmazımız bunlar tamam, bizim. Yani biz Milliyetçi Hareket Partisi gibi her şeye hayır demiyoruz. Sadece bu şartlar üzerinden koalisyon kurarız diyoruz. Aile sigortası, emekliye zam, ikramiye ve asgari ücreti zam. Gidecek o köprü altında yatan çocuk kendisinden çalınan hakkını devletten geri alacak. Kendisinden çalınan hakkını, gasp edilen, çalınan ve bugün birilerinin işkembesinde olan hakkını gidecek devletten her ay en az 720 TL olmak kaydıyla alacak. Buna da aile sigortası diyoruz. Hı-hı. Hatta bu aile sigortasını bazen yanlış anlıyorlar. Sanki bu sağlık sigortası gibi bir şeymiş. Hayır, bu aile sigortası hiç geliri olmayan ailelere her ay 720 TL devletin yapacağı sosyal yardım. Bu Almanya'da böyle. Bu Fransa'da böyle. İngiltere'de böyle. Dünyanın aslında gelişmiş ülkelerinde böyle. Devlet vatandaşa iş veriyor. Hı-hı. Şurada çalışacaksın diyor. Vatandaş çalışmazsa eğer oraya, daha doğrusu çalışamıyorsa, hı hı, durumu el vermiyorsa ona maaş bağlıyor. Bu maaş üzerinden şey yapıyor yani, tabiri caizse hayatını devam ettiriyor. Ama eğer çalışacak durumdaysa, çalışmıyorsa maaşını kesiyor. Biz de işte buna sosyal devlet deniyor aslında. Hı hı. Avrupa'daki sosyal devletin temeli bu. Biz de diyoruz ki bu ülkede kaynak çok. Ama kaynak çok, aynı zamanda hırsız da çok. Hı hı. Hırsız ve yamyam da çok. Şimdi yamyamı azaltacağız. Dolayısıyla kaynak topluma yayılacak. Yamyamı yok edeceğiz. Hırsızı yok edeceğiz. Tümünü temizleyeceğiz. Bütün kaynaklar topluma gidecek. Bak bir örnek vereyim sana. Bu emekliye ikramiye vereceğiz dedik ya. Hı, iki
evet,
bayramda.
Evet, evet, evet.
Bu asgari ücreti 1500 lira yapma, taşeronu kaldırma ve aile sigortası. Yani geliri olmayanlara 720 lira. Bunların toplam maliyeti 56 milyar TL. 56 milyar TL. Erken seçimin bize maliyeti ne kadar biliyor musun?
Ne kadar?
60 milyar TL. Neden? Çünkü erken seçim demek istikrarsızlık demek. Doların 3 liranın üstüne çıkmasının sebebi erken seçim. Kur farkından kaybettiğimiz para 26 milyar TL. Örtünün altına giren para 20 milyar TL. Ve bu bahsettiğimiz projelerin hepsini hayata geçirecek paraydı.
Evet.
Şimdi biz ne yapmış olacaktık hükümeti kursaydık? Emeklimiz ikramiyeyi almıştı. Asgari ücret 1500 lira olmuştu. Aile sigortası bağlanmıştı. Şu an dördüncü maaşları almışlardı.
Wow.
Vatandaşlar. Yani dördüncü aylıklarını almışlardı. Ne olacaktı? O insanların barınma sorunlarını da çözeceğiz. Hı-hı. Yani her yere yurtlar açacağız. Hı-hı. Münferiden iş bulup onların çalışmaya ve gelirini artırmasını teşvik edene kadar evsiz kalmayacak Türkiye'de. Bir kere bu benim en büyük sıkıntılarımdan biri. Evsiz olmayacak. Hı-hı. Herkesi sıcak çorbasını içeceği yerlere yerleştireceğiz.
temel ihtiyaçlar
ve ona maaş çünkü, bağlanacak. Kendisinin toparlanması sağlanacak. Hayata adapte olması sağlanacak. Gerekirse eğitimler yoluyla hayata ve topluma adapte olması tekrar sağlanacak. Bu teşvik edilecek.
Bunlar önemli vaatler aslında baktığında. Yani normal şartlarda herkesin oy vermesi gereken vaatler. Bu arada sana o kadar çok mesaj geliyor ki inanılmaz. Yani şey diyorlar mesela o Eren Erdem ne diyorsa doğrudur. Mesela sözüne çok güveniyorlar ve inanıyorlar. Mesela birisi
çünkü
şey
bizim
demiş,
hiç şeyimizi görmediler bugüne kadar.
Çok ilginç. Yanlışımızı görmediler. Çok güzel bir özellik.
Bak
Eren,
bize çok iftira atan olmuştur.
Evet.
Çok iftira atan olmuştur. Felaket böyle yani. Hatta bugün de bir havuz medyasının gazetesi sağ olsun beni İran ajanı yapmış. Her gün bir iftira atıyorlar.
Eren sakalım var diye mi acaba?
Yok işte bir uyduruk uyduruk şeyler yazıp duruyorlar. Bunlara alıştık biz artık. Bir gün cemaatçi, bir gün İrancı, bir gün CIA'cı, bir gün Mossad'cı. Halbuki
tehdit
bu sayılanları...
Tehdit alıyor musun?
Çok sayıda.
Öyle mi?
Tabii çok.
Ciddi alıyor musun bunları?
Ciddi tehditlerim çok
peki,
var.
Peki bununla ilgili bir şeyin var mı?
Kime başvuracağız?
Tabii ki...
Savcılığa.
Evet.
Bizim gibi adamların yanına genelde güvenlikçi koymazlar, istihbaratçı koyarlar.
Öyle mi diyorsun?
O yüzden ben kendi güvenliğimi kendim temin ediyorum. Yani.
Mesela şey demişler.
Bizi seveni çoktur.
Evet.
Yolda yürürken biz korumayla gezmeyiz. Sevenlerimiz zaten onlar tedbir alıyorlar yani. Sorun değil yani. Benim böyle bir korkum yok. Bakın ben hayatım boyunca hep şunu söyledim. Bugüne kadar hep tek başıma dolaştım. En kritik toplantılara tek başıma gittim. Her yerde tek başıma oldum. Hiç kimseden korkmadım.
Korkmuyorsun değil mi?
Hiç korkmadım.
Öyle bir şeyin.
17-25 Aralık'ta en ağır haberleri ben yaptım. Hem cemaate hem hükümete. İkisine de en sert ifadelerle haberler yaptım. Çok sert kitaplar yazdım. Defalarca ölüm tehdidi aldım. Millet IŞİD'den bahsetmiyorken 2012-2013 yılında ben televizyonlarda Türkiye'deki IŞİD hücrelerini deşifre ettim. Hiçbir zamanda korkmadım. Hala korkmuyorum. En ufak bir endişem de yok. Neden? Çünkü bizim bunu yapmamız gerekiyor ki toplum cesaretlenebilsin ve toplum kendi özgür düşünebilme durumunu gerçekleştirsin. Biz bunu yapmazsak, öncülük etmezsek, bu anlamda cesur davranmazsak toplum da ülkekleşir.
Bak birisi şey demiş, şimdi önüme çıktı. Eren Erdem 65 yaşında engelliyim, sağlam olsam inan seninle gönüllü çalışırdım demiş.
Eyvallah, çok sağ olsun.
Vallahi öyle yazmışlar.
Çok sağ olsunlar.
Çok şey yazmışlar.
Onu çok da... selamlıyoruz onları.
Evet, gerçekten.
Çok seviyoruz. Yani biz... Gerçekten bu ülkenin insanlarını çok seviyoruz. Bu ülke bizim için yani düşün işte dünyada bizim gidebileceğimiz başka bir yer yok. Burası bizim vatanımız.
Evet.
Ve bugün maalesef burada büyük problemler yaşıyoruz. Ve diyoruz ki daha özgür. Daha özgür, daha demokrat. Bak mesela bir örnek vereyim sana. Geçen gün Instagram'da bir resim paylaşmışlar. Barış arkadaş, ben Gürsel Tekin. Barış'ın ninesinin evine girdik Kars'ta.
Evet, gördüm ben de.
Bütün televizyon haber yapmış. Ayakkabıyla girdiler falan filan. İşte ben bir çorapla girmişim. Yani bunu bile kullanıyorlar. Yani buradan bile bir şey elde etmeye çalışıyorlar. Hakikaten böyle 500 tane eve girdiğimiz. Bir selam verip çıkalım pozisyonunda. Ben biraz işkilliyimdir. Hani bir yere girerken her koşulda çıkartıyorum ama...
Galoş taşın yanınıza.
Yok,
bundan
galoş
sonra
da,
var ya
evet,
böyle.
O da ayrı bir şey oluyor yani.
Onu da.
Ben ayakkabımı çıkartmıştım ama şimdi onların ayakkabıları bağcıklı. Benimkisi normal
spor ayakkabı.
Ayakkabı. Basıp çıkartıyorsun yani rahat. Onlar biraz siyahlar. Hızlıca girip çıkacaktık
herhalde. Barış düşünsün, temizlettirsin ninesinin evini.
Ya temizlettirir. Yani o sıkıntı değil de işte bunu bile kullanma ihtiyacı hissettiler. Yani adamın ninesinin evi.
Aynen öyle.
Böyle bir istismara gerek yok. Hani her şeyi kullanıyorlar.
Ya tabii bahane aranınca her şeyi bulursun yani. Böyle bir güzel sözde vardır da şimdi hatırlayamıyorum onu ben. Ama hakikaten bizim toplumumuzda hep nedense olumsuz yönlere odaklıyız. Neden? Hayatımızda da öyle. İnsanlar genel hayatlarında da öyle. Hep yani olumlu bir şey görmek yerine olumsuz ne varsa onu eşeleyip çıkarmaya çalışıyor insanlar. Bu ilginç bir şeydir. Bu da işte
Davutoğlu bir gaf yapmış bu arada.
Ne yapmış? Son dakika verimi.
Nerede bir zalim varsa onun yanında olacağız demiş. Allah söyletmiş. Yok, gaf yapmış. Yani dile sürçmüştür de işte Allah söyletiyor bazen. Yani ne yaparsın?
Vallahi bu arada ben sana soracağım bir sürü soru vardı ve bir saat olmuş bu arada. Seni çok da yormak istemiyorum. Bu arada Dursun Çiçekli trafikte bir kaza olmuş. Yani kendisinde değil. Bir küçük kaza ama, yol. Aman. Evet evet. Yani yanlış anlaşılmasın, trafik içerisinde bir kaza olmuş. Birazcık o yüzden gecikiyorum diyor ama geliyormuş yani bu arada. Yoldaymış. seni de çok yormak istemiyorum. Hani
çok teşekkür hastasın. Ediyorum. Yani çok keyifli bir sohbetti bence.
Gerçekten benim için de öyle oldu.
Şunu söylemek isterim. Ya bak ben geçmişte hayatımı çok farklı şekillerde kazandım.
Evet, onu fark ettim.
İzzet Çapa bir gün Hürriyet'te bir röportaj yapmıştı. Orada söylemiştim. Mesela badanacılık yapmıştım.
Ya.
Böyle çok uzun süre yaptım hatta. Hmm. Hatta bizim İhsan El Açık'la Fatih'te birlikte çalıştığımız bir ofis vardı. Yarısı tamamen rutubetten yemyeşil olmuş duvarlardan oluşan bir ofis. O dönemde mesela o dönemin içinde de ben badanacılık, boyacılık falan yapıyordum. O süreçte önemli okuyuşlar, önemli tartışmalar, fikirsel çalışmalar, bilimsel çalışmalar vesaire. Biraz bence siyasetin böyle bir profile ihtiyacı var. Yani
halkın içinden gelen insanlar.
Halkın içinden gelmekle yani beraber hani Arapçada bir kavram var, müstani, ihtiyacı olmayan, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan.
Ha.
Paraya pula ihtiyacı olmayan, düşük ölçekli yaşayan. Hayata dair çok yüksek ekonomik beklentileri olmayan ve kendisini mücadeleye adayabilme kapasitesi olan. Şimdi bizim bu anlamda şansımız işte genel başkanımızın bu profilden olması.
Evet.
Ben kendimi bu anlamda genel başkanımı çok yakın buldum.
Yakın buldum.
Ve bu benzerlik üzerinden, bu benzeşme üzerinden bugün siyasetin içindeyiz. Böyle yaşamaya devam edeceğiz. Benim altında hiçbir zaman lüks bir araba görmeyecekler. Hiçbir zaman şatafatlı bir israf görmeyecekler. Hiçbir zaman efendim beni bir yerde bir şeyi tabiri caizse haksızca sarf ederken görmeyecekler. İsraf emaresini dahi bende görmeyecek insanlarımız. Çünkü benim böyle bir yaşam tarzım, böyle bir alışkanlığım, böyle bir değerim yok. Ben küçük ölçekli yaşayan bir adamım. Karnım tok olsun. Bunun dışında çok beklentim yok. Yani hayatımı böyle sürdürüyorum.
Yani tamamen insanlara fayda sağlamak.
Evet, fikir, düşünce üretmek ve mücadele etmek. Bak geçtiğimiz hafta belgeler yayınladık. Türkiye'nin gündemine oturdu. 14 gazete manşet attı. Ondan sonra kimyasalla ilgili belgeler yayınladık. 13 gazete manşet attı. Bugün birçok gazetede. Yani gündemi belirlemeye çalışıyoruz.
Yani kimsenin ortaya çıkarmadığı şeyleri yapıyorsun, evet. Eren Erdem. Yani bu da bir cesaret işi aslına baktığında. Bunları yaparken hiç mi bir tereddütün olmuyor?
Hayır, zerre kadar. Gördüğüm an üstüne koşuyorum hemen. Yani benim böyle bir durumum var. Hiç umurumda bile olmuyor. Arka planı hiç düşünmem. Niye? Çünkü ne olabilir ki en fazla? Ölümden öte köy yok ki.
Evet.
İnsanlık için kaybedeceği en büyük şey onurudur ve şerefidir.
Evet.
Yaşam kaybedilmiş bir şey değildir. Yaşam kazanılmış bir şeydir. Ve önemli bir amaç uğruna kaybedilen her şey çok önemlidir. O amaç kadar önemlidir. Dolayısıyla ben bu konuda hiç önemsemem. Yani böyle ulvi bir amaç için eğer gerçekten de hayatım tehlikeye girecekse bu benim için çok sıradan bir durumdur. Geçmişte çok şey atlattım çünkü. Yani defalarca telefonum dinlendi, soruşturmalar, operasyonlar, bir sürü olayda adım geçti falan filan. Yani hepsinde aklandım Allah'a çok şükür. Bütün iftiralardan kendimi korudum ama toplamda baktığın zaman benim şu anda korkabileceğim bir şey kalmadı. Ve yapmam gereken şeyler var. Türkiye'de büyük bir değişime ihtiyacımız var. Emekçilerin, ezilenlerin, yoksulların iktidara gelmesi gerekiyor.
Evet.
Cumhuriyet Halk Partisi de bu değişimin merkezi olmalı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de aynı anlayışla bir grup olarak, toplu olarak siyaset üretiyoruz. Bizim iktidarımız yoksulların iktidarı olacak, ezilenlerin iktidarı olacak. Çünkü bu parti bahsettiğim profilden insanlardan oluşuyor. Yani bu profilin daha çoğunlukta olduğu bir siyasi topluluğuz. Evet.
Hayatta tabii ki normal siyasetin dışında kendi sosyal yaşamında en çok yapmaktan hoşlandığın yani bir günde ne sana keyif veriyor?
Sinema.
Sinema.
Arka arkaya 5 film seyredebilirim. Yani o derece.
Hani evde böyle popcorn falan
evde değil, sinema salonunda sinema daha özel benim için. Yani mesela çok ilginç. Korku filmlerinden çok hoşlanırım.
Ay çok ilginç. Gerçekten çok şaşırttın
çok
beni.
Çok şaşırttın değil mi?
Evet.
Yani korku filmi. Özellikle de bak.
Ben de sevmem korku filmi Allah'ım.
Özellikle de şu bizim yerli yapımcıların cin çarpması temalı filmlerinin hepsini izlemişimdir. Bir tane bile kaçırmam. Yani en kötüğünü bile izlemişimdir. Niye diyeceksin?
İnanamıyorum sana.
Yok gerçekten öyle. Niye diyeceksin?
Niye?
Yani içine düştüğümüz vahim durumu algılama adına.
Ya Eren.
Bak sosyolojik yaklaşıyorum gerçekten. Bizim Türkiye'nin vahim durumunu mesela bir siyasi iktidarın inanç üzerinden bu toplumu nasıl sömürebileceğini bu cin çarpması temalı filmlerin izlenme rakamlarından çok iyi anlayabilirsin. Ben sürekli gider izlerim. Ne boyutta bir vehametle karşı karşıyayız o açıdan.
Başka hiçbir film izlemezsin ya.
Hepsini seyrederim. Yo, ben şey değil yani, mesela bu Yıldızlar Arasında diye bir film vardı geçtiğimiz aylarda. O çok başarılıydı mesela. Benim bu yılın favorisi benim için o.
Öyle mi?
İkincisi de Marslı. Yine şu ara vizyonda mı bilmiyorum ama onu da izledim. Çok iyi. Ve buradan da izlenmesi için çağrı yapayım. Madı Makkarina'nın Günlüğü. Çok başarılı.
O yeni bir film değil mi o da? Evet evet.
Çok da beğendim açıkçası.
Zaten.
Sinemanın yanı sıra ben haftada bir kitabı bitiririm. Bir kitabı bitiririm. Yani mutlaka okurum bir kitabı. Ve mümkün mertebe konferans ve panelleri takip etmeye çalışırım.
Peki. Geldiğin için çok teşekkür, ediyorum. İnşallah şeyden sonra tekrar görüşürüz.
Görüşeceğiz.
Evet.
Kendine çok dikkat et.
Teşekkür ediyorum.
Bizi dinleyen herkesi içtenlikle selamlıyorum. Uzun hava borcum var.
Evet, bir dahaki yayında.
Bir ara hallederiz.
Birazdan Dursun Çiçek bizle beraber olacak. Hiçbir yere ayrılmayın. Bizi de dinlemeye devam edin. Teşekkürler.
Evet.
Kent gündemi, iş dünyası, yerel yönetimler, magazin, aktüalite, stüdyo konukları, canlı yayınlar, Radyo Beşiktaş'ta.
Radyo in the world. Radyo. Gazete, radyo, TV. Beşiktaş.com.tr.